Ayrım 2.
Evde ders çalışırken de cebimden çıkarıp yatağın altına sakladığım çatalları yiyorum. Bütün param keklere, çatallara, badem ezmelerine gidiyor. Bu ezmeler çok pahalı. Mehmet amca yeni çıkan tuzsuz bisküvilerden veriyor bana. Tahta gibi. Hiç tadı yok. Onları niye bana veriyor anlamıyorum. Şişmanlayacaksın diyor bana. Bir de yeni huy edindim. Kızıl maske ve cep fotoğrafını alırken 250 gram kabak çekirdeği de alıyorum. Ve bir oturuşta hepsini yiyorum. Tabii çok okuyorum galiba. Çünkü bana yemek dayanmıyor. Akşam uykuya dalarken de rüyamda hep yemek yediğimi görüyorum. Bir keresinde tabağımdaki eti yan masadaki çocuğun teki çalarken uyandım. Ve hemen gidip buzdolabını açıp tıkandım. Nasılsa farkına varacak kimse yok. Ortaokula hazırlık için bu yıl çok çalışmalıyım. Annem hala yok. Arkadaşlarım bunu bilmesin diye bin bir yalan söylüyorum. Bu yüzden de kızlarla hiç yakın olamıyorum. Beni aralarına almıyorlar. Arkamdan fısır fısır konuşuyorlar. Ben gelince susuyorlar. Erkeklerle aram daha iyi. Onlarla oynuyorum teneffüslerde. Güvendiğim kimse yok. Kimseye her şeyi söylemiyorum. Bir tek bir Kerim var. Bizim bir sokak aşağımızda oturuyor. Okuldan eve yürürken bana sınıftaki bütün çocukların ders aldığı öğretmenleri olduğunu, onlarla özel olarak ilgilendiklerini söyledi. Ev ödevlerini yaparken öğretmenler hep kaynak yazın diyorlar ya. Ben hiç yazmıyorum. Her şeyi kafamdan yazmama rağmen nasıl hep pek iyi alıyorum diye merak ediyormuş. Kızlar da benim hakkımda konuşup duruyorlarmış. Ama giriş sınavlarında böyle yapamazmışım. Mutlaka birileriyle çalışmam gerekirmiş. Bizim evde hiç ansiklopedi yok muymuş? Eğer istersem kendisi beni çalıştırırmış. Ona annemin Londra'da yaşadığını, babamın çok işi olduğunu Mehmet amcama anlattım. Benim için üzülmemesini, çünkü sınavları mutlaka kazanacağımı, aptal olmadığımı söyledim. Öğretmenler bana torpil yapıyorlarmış. Torpil ne demek dedim. Yüzüme pis pis baktı ve sen tuhaf bir kızsın dedi bana. Madem gerçekleri anlatınca kimse beni sevmiyor, kimseye gerçeği söylemem olur biter. Annem gibi tuhaf olmak hiç istemiyorum. Ben nasılsa kendi başımın çaresine bakıyorum. Zaten Mehmet amca bana bir kitap verdi. Bunu çalışsan yeter, kafanı karıştırma dedi. Ona güveniyorum. Benimle gurur duysun istiyorum. Kerim ve ötekilerin canı cehenneme. 6. Artık ortaokuldayım ama bu hiç de kolay olmadı. Yazın başında bütün okulların sınavına girdim. Annem geri gelmemişti ve babam da beni en fazla 2 tanesine götürebildi. Tuhaf bir şekilde onunla gittim, sınavları kazanamadım. O günlerden birinde bir akşam babam bana işsiz kaldığını söyledi. Çalıştığı pazarlama şirketi batmak üzereymiş. Ona ufak bir prim vermeyi sürdüreceklermiş, kısa bir süre için. Bu arada babam da bir aşçı arkadaşıyla birlikte bir kulübün yemek işletmesini almaya çalışıyormuş. Sanki babamın çocuğu değil de bir arkadaşıymışım gibi bütün hesapları filan anlattı. Sonra da annemin iyi olduğunu sözlerine ekledi ve gitti. Sonraki günler girdiğim sınavlarda karşılaştığım arkadaşlarım, ''Ne oldu? Çok kötü gözüküyorsun. Kötü mü geçiyor?'' diye sorduklarında eskiden olduğu gibi hep sustum. Ne annemin uzun zamandır yok olduğunu ne de babamın işsiz kaldığını kimseye söylemedim. Akşamları heyecandan uyuyamıyorum gibi normal şeyler dedim sadece. Habire yemek yedim bir de. Son dadandığım ne biliyor musunuz? Ekler dedikleri küçük pastalar. Sabah ve akşam hep onlardan yiyorum. Sonra her şey bitti ve ben en çok istediğim yerleri kazanamadım. Ama iyi kötü bir koleje girdim. Bunu da babam seçti. Belki o zaman benimle arası daha iyi olur. Beni sever diye peki dedim. Ama bunu kararlaştırdığımız gün nedenini anlamadım. Benim yanağımı bir tane patlattı. Sonra da aceleyle gitti. Yanağımda izi kaldı. Ondan özür dileyebilirdim. Ama ne olduğunu anlamadım ki. Babam bana hala para harcayacak durumda olduğunu kanıtlamak istiyor. Alışverişe çıkalım dedi. Gövde gösterisi yapmak istiyor. Bari ben de bundan yararlanayım diye bu kahramanlık girişimine boyun eğdim. Ve dün onunla uzun zamandır istediğim sarı gömleği bulmaya gittik. 12 yaşındayım ve ilk kez babamla alışverişe çıkıyorum. Ne yazık ki o benden daha acemi çıktı. Girdiğimiz bütün mağazaların ilk katında, ki orada genelde kemerler, ayakkabılar ve çantalar ya da erkek reyonu vardı, hep aynı saçma soruyu sordu. Sarı gömlekler nerede? Ona sakin bir sesle, sarı gömlekler adında ayrı bir reyon olmadığını ve girdiğimiz her yerde de bu renkli gömleklerin bulunmasının şart olmadığını anlattım. Bize sarı gömlek satmaya çalışan tezgahtarlar da babamdan nefret ettiler. Üstüme en az 2 beden büyük gelen gömlekleri bu harika, hadi al gidelim diye bana kakalamaya çalışsa sadece neyse. Ama o bir de beğenmediklerini ya da pahalı bulduklarını tezgahtarlara şikayet etmek suretiyle bana hava atıp durdu. Bir yerde babalık da yaptığı doğru. Ben anlayışla boyunu sürdürdüm. Ama bundan böyle bütün alışverişleri kendi başıma halledeceğimden eminim. Bir de pembe elbise aldık bana. Çok sevdim, çok yakıştı. Babamı tıpkı çocuğum gibi idare etmeyi öğreniyorum. O zaman bana eskisi kadar acı vermiyor bu halimiz. Kendimi biraz büyümüş hissediyorum. Annesi delirmiş, babası acemi de olsa kızları hızla büyüyor gibi geliyor bana. Bu sabah yeni elbisemle otobüse bindim. Hayatımda ikinci kez de regl olmuştum. Önce bunu ilk yaşadığımda neler olduğunu anlatmalıyım. Okulda voleybol oynuyorduk. Oğlanlardan biri eteğimi çekiştirdi, bana çelme taktı. Yere düşerken bacaklarım iki yana ayrıldı. O anda arasından bir şey aktı gibi geldi, üstünde durmadım. Sonra çocuklarla futbol maçı yaptık. Biz yeniden tarafta olduğumuz için altı oku yapılarak muslukların içine bile atıldık. Neyse eve geldim, bir baktım donum kıpkırmızı. Ne olduğunu biliyordum. Çünkü Meral bana anlatmıştı. Önce inanmamıştım. Bunun bir yalan olduğunu, bu kızın dikkat çekmek için böyle tuhaf şeyler uydurduğunu sanmıştım. Sonra sınıftaki kızlar da annelerinden bunun doğru olduğunu bildiklerini söylediler. Evde biraz pamuk vardı ama çıkıp bakkaldan bir türlü pet istemeye gidemedim. Kimseye de söyleyemedim. Mehmet amcanın dükkanına koştum. O bana bakar bakmaz. Ne oldu sana, bir garip yürüyorsun, iyi misin dedi. Ona şöyle dedim. Bakkaldan pet almam gerekiyor. Adamcağız hemen durumu kavrayıp dediğimi yaptı. Getirdiği paketi masaya bıraktı. Bana yalnızca daha dikkatli olmalısın bundan böyle dedi. İşte bugün ne demek istediğini bir parça anladım sanırım. Altında Mehmet amcanın aldığı petlerle kendimi iyi hissediyordum. Otobüsten inerken insanların tuhaf bakışları altında bir teyze arkamdan sarıldı bana panik içinde ve şöyle dedi. Evladım galiba hastasınız. Derhal arkanıza bir şey sarın. Herkes sizi seyrediyor. Otobüsün kapısı hızla kapandı ve Beşiktaş'ın ortasında öylece yepyeni pembe elbisem ve poposunda koskoca kırmızı bir lekeyle kala kaldım. Çantamı omzumdan sırtıma doğru kaydırarak yürümeye başladım. Tek düşündüğüm bunun lekeyi kapatmış olduğuydu. Başka kimsenin yüzüne bakmadım. Bana bakanları da görmemeye çalıştım. Eve kadar sakin adımlarla ve bacaklarımı açmamaya çalışarak yürüdüm. Bir saate yakın sürdü. Ama bir türlü anlayamıyordum. Bu petlere güvenemeyeceksek bunca kadın nasıl idare ediyor her seferinde? Hatamı kızlara sorunca öğrendim. Bana tek bir pedin kullanıldığını kimse söylememişti ki. Ben de ne bileyim, iki tanenin yeterli olacağını düşünmüştüm göz kararıyla. Tabii onlar da bir arada sabit bir şekilde durmadıklarından kaymışlardı. Babam her gece dışarıda kalmıyor. Arada bir de eve geliyor. Ben daha önce de dediğim gibi kapıcının kızı Cemile ile oturuyorum. Bu ne saçma bir terbiye şeklidir. O bana göz kulak olacağını ben onu ele almaya başladım artık. Bir kere çok pis kokuyordu. Ona benim de yeni başladığım deodorandan kullanmasını söyledim. Söylemekle de olmuyordu. Bir para çıkıştırıp gidip ona bir tane de Revard deodoran aldım. Fakat Cemile bunu kullanmaya başladığından beri Fulya mahallesinin erkekleriyle daha bir samimi oldu. Bize çıktığında hemen cama koşuyor ve kırtasiye dükkanındaki çırakla bir de karşımızdaki sucunun kardeşiyle bağırı çağırı konuşuyor. Kahkahalar atıyor. Rezil oluyoruz gibi geliyor bana. Ama kızdaki değişiklik çok hoşuma gidiyor. Geçen gün geldi ve bana tırnak cilası getirdi. Bu sefer ben şaşırdım. Sonra ben de ona kendime aldığım sütyeni gösterdim. Ten rengi ve dantelli. Derken ince çorap için renk beğenmeye başladık. O da çorabını daha iyi göstermek için etekliğini çıkarttı. Tam bunları konuşuyorduk ki babam anahtarıyla kapıyı açtı. Utanmıyor musunuz siz? Bu halde ne konuşuyorsunuz böyle? Onu açıklayana kadar evde kıyamet koptu. Zaten 40 yılın başı geliyor. Ne karışıyor benim hayatıma? Kızdığı zaman kendini baba zannetmesi de ne demek? Ona dedim ki, baba, sen benim matematik yazılısından 5 aldığımı biliyor musun? Üstelik o hiç beceremediğim kuruş ve para ünitesinden. İstersem sınıfta kalırım ve bütün öğretmenlerimi de seni şikayet ederim. Bana hiç bakmıyor diye. Ne yapacaksın o zaman? Bu saatten sonra ne değişecek ha? Bak bak bak, bana nasıl da dikleniyor küçük hanım. Eline geçirdiği bir kül tablasını hızla fırlattı yüzüme. Cemile araya girmeye çalıştı. Babam çıldırdı. Üstüme yürüdü. Ellerini boğazıma sardı ve beni boğmaya kalkıştı. Kılım kıpırdamadı desem yalan olmaz. Kendine gelmeden önce son söylediği şuydu. Sen de annen gibi olmayasın diye böyle yapmak zorundayım. Annemin adı uzun zamandır aramızda ilk kez konu oluyordu. Derhal sustuk. Babam sinirle kapıyı çarpıp çıktı. Ben hıçkırarak ağlamaya başladım. Cemile üstüme deodoranı sıktı yatışayım diye. Sonra hemen kendime geldim ve köşedeki kebapçıdan ikişer porsiyon döner söyledik. Hesabı da ödemedik. Bir daha babam aniden eve gelmesin diye anahtarı kapının üstünde tutmaya karar verdim. Bu sefer de asansör sesi problemi olmaya başladı. Bizim katta iki daire var. Ne zaman asansör bizde dursa babam geldi diye panik oluyorum ve karnıma bir sancı saplanıyor. Hep aynı korku dolu sancı. Babam her an gelebilir. Ne zaman geleceğini hiç bilmiyoruz. Gelip beni dövecek diye korkudan patlıyorum. Annem beni döverken bunu çok ciddiye almıyordum. Yaramazlık yaptığımı sanıyordum. Ama babam dövünce kendimi hep suçlu hissediyorum. Sadece suçlu hissetsem iyi. Bana öyle hakaretler ediyor ki yaramaz değil, hainim ben. Hain bir kızım. Nedenini hiç bilmiyorum. Ne yapıyorum da onu bu kadar kızdırıyorum anlamıyorum. Cemile'ye göre anneme duyduğu nefretin acısını benden çıkarıyor. Böyle zamanlarda annemi delirtenin babam olduğundan eminim. 7. Mehmet amca hiçbir şey bilmiyor. Artık ona her şeyimi anlatma yaşım geçti. O da bunun farkında. Eskisi gibi sormuyor bana. Aramızda bir mesafe doğdu ve bunu ben yaptım. Yalnızca mutsuz olduğumu görüyor. Bense hiçbir şey yok. Her şey yolunda diyorum ona. Ve sırf o üzülmesin diye babamlarımızın çok iyi olduğunu anlatıyorum. Annemden sık sık haber aldığımızı da ekliyorum. Hayatımda ilk ciddi yalanları ona söylemeye başladım. Mehmet amcayı o kadar seviyorum ki. Bazen ona doğruları söylesem üzülecek. İşte onun iyiliği için, yani onu düşündüğüm için yalan söylüyorum. Hayatta tek yalan söylediğim insan da o. Çünkü bir tek onu seviyorum. Cemile'ye, arkadaşlarıma filan yalan söylemeye değecek bir şey bulamıyorum. Babam zaten yok. O kadar yok ki yalan söylemeye gerek kalmıyor. Babam bazen gece yarısı eve geliyor. Evin içi birden acayip içki kokmaya başlıyor. Hemen buzdolabını açıyor ve bir saat mutfakta yemek yapıyor. Onun dilini şıpırdatma sesi beni uyutmuyor. Sabah o uyurken ben tüyüyorum evden. Ama sonra buzdolabını ilk açtığımda kusmak istiyorum. O beyaz peynir kalıbının üstünde biriken yağ ve reçel parçacıkları midemi bulandırıyor. Buzdolabının altına damlamış yağlar ve ekmek kırıntıları yüzünden böcekler buzdolabına kadar geldiler. Evi pislik götürüyor o geldiğinde. İçimden o pis bulaşıkları yıkamak hiç gelmiyor. Öylece birikiyorlar. Bazen Cemile yıkıyor. Param kalmayınca ve evde tuvalet kağıdı da bitince marketten çalmaya başladım. Tuvalet kağıdı, çikolata, ciklet derken artık babamın yatarken bıraktığı pantolonun cebinden de para yürütmeye başladım. Kızlarla iyi geçinmek için onları eve çağırdım. Bir güzel sofra kurduk. Önce ders çalıştık, sonra yemek yedik. Ben çok yedim. Sonra da tuvalete yetişemeyip halının üstüne kustum. Üstüm de kirlenmişti. Soyundum. O kusmukları temizledim. Derken Meral bir sigara çıkardı ve hepimizin şaşkın bakışları arasında onu içine çeke çeke içti. Çok kızdım ona. Git evinde iç dedim. Tam orada kapı çalındı ve babam geldi. Gerçi sigarayı sakladık ama esrarengiz halimizi görünce çok kuşkulandı. Birdenbire bağırmaya, haykırmaya ve kükremeye başladı. Sonra bu kez eline ilk geçen şey bir saksıydı ve onu bana fırlattı. Kızlar hep bir ağızdan çığlık atmaya başladılar. Ben çıldırdım ve babama meydan okudum. ''Hadi ne duruyorsun? Ne bulursan at kafama. Ne o, korkuyor musun? Hadi at da görelim.'' Kızlardan biri korkudan kapıyı açıp çığlık çığlığa asansöre bindi ve tam o sırada ev sahibi öfke içinde kapıya geldi. ''Ne oluyor orada? Kim bağırıyor? Babana şikayet edeceğim hepinizi.'' Ve benim koskoca babam olacak adam mutfağın yanındaki kilere kaçıp saklandı. Kadının suratına baka baka babamı şikayet etmek için bütün bir hayatımı verirdim. Kızları da düşündüm ve yapamadım tabii. 8. Mehmet amcanın yüzü bembeyazdı. Dükkanı erken kapamış öylece oturuyordu. ''Neyin var? Ne oldu sana böyle?'' dedim. ''Bana şöyle dedi. Annen ölmüş.'' ''Biraz çikolata var mı sende?'' dedim. ''Yok.'' dedi. ''O halde bana bir sigara ver.'' dedim. Verdi, yaktı. Nasıl içime çekeceğimi bilmiyordum. Dumanı yutmak gerek diye düşündüm ve yuttum. Önce öksürmeye sonra ağlamaya başladım. Yok, vallahi annemin ölmüş olmasına değil, kendi zavallı durumuma ağladım. Annem, elbette hastanede olduğu doğruymuş, yatağının tepesine kendini asmış. Esas mesele başka, bunu babama söylersem yıllardır uydurduğu yalan ortaya çıkacak ve bundan sonra hep bu konuda muhatap olmak zorunda kalacağız. Halbuki ben kendimi korumak zorundayım, annemin yurt dışında olduğuna inanıyor gözükmem kendim için daha faydalı. Bu arada... O da annem sonunda. Birinin bu cenaze işleriyle filan da ilgilenmesi gerek. Mehmet amca peki sen nereden biliyorsun dedim. O da bana o hastanede çok yakın bir arkadaşın çalıştığını söyledi. Demek onu önceden söylediğim yalanları da yutmamıştı. Babamı bir an önce bulmalıyım. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum ki. Ne zaman geleceğini de. Annemin öldüğünü babama haber veremiyorum. Yatağımın içine girip ağlamaya başladım. Tam bu sırada telefon çaldı ve Sarp aradı. Sınıfta beni beğenen oğlan. Neyin var? Yoksa bugün öğretmen derste ağzındaki cikletini çıkarmadığın için sana sıfır verdi diye mi üzgünsün? Ha evet dedim. İşte telefonun hayatıma girmesi böyle başladı. Sonra ona her şeyi anlattım. Çocuğun kafası karıştı. Şimdi senin annen seyahatte değil miydi yani? Kendini mi astı? Peki niye? Hastanede mi? Bunu babana söylemek istemiyor musun? Annenin orada işi neydi? Peki baban nerede? Onu kirletmek istemiyordum. Ama benimle ilgilenen birine de çok ihtiyacım vardı. Sarp o gece hayatında hiç bu kadar hıçkırık duymadığını söyledi ve şunu önerdi. Bu telefon benim odamda ve paralelde de bozuk. Sen uyuyana kadar ben sana güzel şeyler anlatacağım. Ama sakın telefonu kapatma. Uyandığında bana seslen. Ben kulağımda senin sesini duyar duymaz uyanacağım. Böylelikle sanki senin yanındaymışım gibi olacak. Gerçekten de öyle oldu. Ve sabaha kadar kendimi güvende hissettim. Uyudum bile biraz. Sabah Sarp'la buluştum. Beşiktaş'taki kahvede. Bana sarıldı. Korukent'e kadar yürüdük. Orada bir koruluk var. Oraya daldık. Ağaçların arasında oturduk. Sonra beni eğilip onun dudaklarından öpmeye başladım. Korktum. Geri çekilince de o bana sarıldı. Annemden babamdan ilk kez intikam aldım. Kendimi çok iyi ve çok güçlü hissettim. Hayatımda bana ait bir şey oluyor ilk kez. İkimiz de okula geç gittik. Tarihçi yine bana kızdı. Ben de ona annemin öldüğünü söyledim. Tabii inanmadı. Sınıfta bir hareketlenme oldu. Sonra fısır fısır konuştular. Kimse şaşkınlık göstermedi. Teneffüste Meral yanıma gelip, "Utanmıyor musun böyle bir yalan söylemeye herkesin içinde?" dedi. "Hayır," dedim. Beni rezil edeceğini söyledi. Ben de onun suratının ortasına bir tokat attım ve galiba bunu aynı babamın bana yaptığı gibi. Elimin tersiyle yaptım. Herkes birbirine girdi. Hızla koşmaya başladım. Bahçenin çitlerinden atlarken beyaz çorabım terlere takıldı. Yere kapaklandım ve daha hızlı koşmaya başladım. Dizim kanıyordu. Mehmet amcayı buldum ve ona sıkı sıkı sarıldım. "Lütfen beni bırakma, beni hiç bırakma." Bana şöyle dedi. "Bu kadar güçlü olman talihsizlik. Ne kadar gücünü kullanırsan hayat o kadar acımasızlaşır. Unutmamaya. Ancak şımarıklar şımartılır." Sakinleşinceye kadar sarıldı bana. Sigara içtim. Eve gittiğimde babam odasındaydı ve kapısı kapalıydı. Onun her şeyi bildiğini anladım. Herhalde hastaneden sonunda buldular onu. Bana tek bir cümle söyledi. "Yarın annenin cenazesini kaldıracağız." Cenazede bizden başka kimse yoktu. Anlamıyorum. Babam gazeteye ilan vermek istemedi. Zaten kimsenin geleceği yokmuş. Boşuna para ödemeye ne gerek varmış? Mehmet amca da yoktu. Galiba babamla karşılaşmak istemedi. Bunu anlıyorum. Benim esas merak ettiğim annemin neden kendini astı. Babama sormaya kalkıştım. Az kalsın bir namazda iki cenaze kaldırılacaktı. Birlikte mezarlığa gitmemiz gerekiyordu. Babam bana, "Ben yalnız gideceğim. Hadi sen dön," dedi. "Ama annem için bir şey yapmış olurdum hiç değilse," dedim. "Şu işe bakın, hiçbir şey bilmiyorum, anlamıyorum ve bir de babamın bütün dayattıklarına boyun eğiyorum. Bu kadarı da fazla." Geri dönüp camiden koşarak çıktım. Nedir bu gizli kapaklı işler? Neden saklıyoruz bu ölümü herkesten? Belki Mehmet amca bir şeyler biliyordur. Dükkana vardığımda bana hiçbir şey söylemedi. Yalnızca şunu söyledi. "Önünde ufuklar var mayıcığım. Dönüp arkanda bıraktığın karanlığa bakma sakın." Ben göremiyorum bu ufukları ama vardır herhalde. 9. Sarp telefonumu alır almaz geldi. Tek istediğim biraz güzel birini görmekti. Birisiyle güzel olmaktı. "Beni dinle, bana bak ve dokun," dedim ona. "Artık onunla her gün öpüşüyorum. Anlıyorsunuz değil mi? Buna mecburum. Zaten dün babam Cemile'yi evden kovdu. Cemile'ye sordum, bir türlü söylemedi ne olduğunu. Sonra ben karşıki kırtasiyeci çocuktan öğrendim ve çok utandım. Babam Cemile'yi asansörün önünde kıstırmış. 'Niye yan ayak geziyorsun? Üşüteceksin,' demiş. Sonra da ona sarılmış, memelerini ellemiş. Cemile çok korkmuş. Gidip bu çocuğa anlatmış. Çünkü onların arasında bir şey varmış. Çocuk çok kızmış ama rezil olmamak için kimseye söyleme demiş Cemile'ye. Bir daha da bize gelmemesini önermiş. Cemile bana bunu yapamayacağını söylemiş. Sonra bir daha hiç bunu konuşmamışlar. Ta ki bir gün Cemile ağlaya ağlaya babama küfür edene kadar. Çünkü babam yine Cemile'ye aynı şeyleri yapmış. Daha doğrusu yapmayı sürdürüyormuş. Çocuk yasaklamış. Bana da babamın nasıl kötü bir adam olduğunu söylemek istiyormuş. Cemile'nin suçu yokmuş. Ona kızmamalıymışım ve bunu bildiğimi ona söylememeliymişim. Ama dikkat etmeliymişim. Çünkü babamın bugünlerde anlaştığı Türkan diye bir kadın var. Babam bana iyi yemek yapıyor, ona tutalım demişti. Ona da aynı şeyleri yapacakmış. Yarın öbür gün benim arkadaşlarıma da sarkarmış. Cemile artık beni görünce kaçıp gidiyor aşağı. Ben de o kırtasiyecinin önünden geçmemek için hep yolumu uzatıyorum. Çünkü yine de babam hakkında öyle kötü konuşmalarından hoşlanmıyorum. Mehmet amcaya bunu bir türlü anlatamıyorum. Öğrenirse beni de artık sevmez diye ödüm kopuyor. Eskiden annemden utanırdım, şimdi babamdan da utanıyorum. Benim suçum ne peki? Ben hep onları başkalarını savunmak zorunda mıyım? Babam bir daha elini kaldırdığında ona asıl benim dövmem gerek. Görsün bakalım gününü. Bizim orada ev yemekleri yapan bir lokanta açıldı. Habire orada yemek yiyorum. Lahana dolması, bakla, ezogelin çorbası, ıspanak. Temel Reis gibi ıspanak yiyorum habire. Mehmet amca da hiç değilse midene sıcak bir şeyler giriyor diyerek buna ses çıkarmıyor. Ama ben doymuyorum. Üstüne de kek ve ekler yiyorum durmaksızın. Cuma sabahı uyandığımda bir tuhaflık vardı. Aynaya baktım ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Burnum ve çenem dışında bütün suratımda kocaman çıbanlar vardı. Her tarafım acıyordu. Böyle okula gidemezdim. Mehmet amcaya gidene kadar saçlarımı ve suratımı siyah bir atkıyla iyice örttüm. Beni görünce çığlık attı. Derhal bir doktora gitmeliyiz dedi ve bana sarıldı. Öğleden sonra İtalyan yokuşunun orada karanlık ve kötü bir apartmanda bir doktora gittik. Doktor, bunların her birini patlatacağım dedi. Önce hepsinin iyice sökülmesi lazımmış. Suratıma garip aletler sürdü. Kerpeten gibi bir şeyle bütün çıbanlarımı deldi, elektrik bile verdi. Hiç acı hissetmedim. Ben eskiden de böyleydim. Kendi kendime şişle kaşlarımın ortasında deldiğimde bile kılım kıpırdamamıştı. Bunlar ergenlik sivilceleri olabilirmiş ama yiyeceklerime de dikkat etmeliymişim. Psikolojiyle çok ilgiliymiş. Parayı Mehmet amca ödedi, ilaçlar aldık bir yön. Okula giderken suratımda beyaz pudra gibi bir tabaka vardı. Çok komik görünüyordum. Oğlanlar bana, aa kabuklu fıstık gelmiş dediler. Herkes benimle alay etti. Bugün çarşamba ve suratımda hiçbir değişiklik yok. Sarp bile kızdı bana. Çok yiyormuşum, ondan böyle olmuşum. Hırsımdan daha çok yiyorum. Geceleri uyanıp kendime şeker, pirinç unu ve sütten muhallebi yapıyorum. Hepsini daha soğumasını beklemeden yiyorum. Üstüne pilav ve bezelye yiyorum. Türkan Hanım'ı bırakmıyorum bile. Ne yapalım? İlgilenselerdi benimle. Matematikten bir aldım, öğretmen çok şaşırdı. Velimi istedi, ben de yok benim velim dedim. Sonra rehberlik hocası beni odasına çağırdı. Diğer kızlara kötü örnek oluyormuşum. Çıbanlarım çok kötüymüş. Bir de hep pasaklı dolaşıyormuşum. Tırnaklarımı da yiyormuşum. Ben de ona ama öbür kızlar da sigara içiyorlar dedim. İsim sordu, vermedim tabii. Ama ona kendimi acındırmak için bir yalan uydurdum. Annem öldüğünden beri babamın çok mutsuz olduğunu, çok büyük bir sarsıntı geçirdiğini, çünkü karısına çok aşık olduğunu, sonra da işsiz kaldığını, benim de ona bakmak zorunda kaldığımı filan anlattım. Eh tabii derslerimde bir gerileme olması doğal dedim. Aslında bu yalanların hiç önemi yok. Çünkü babamın benimle ilgilenmemesi ve hep yok olması daha feci. Rehberlik hocası bana yardım edeceğini, bir derdim olduğunda mutlaka ona anlatmamı söyledi. Her nasıl hocalarla her zaman durumu kurtarıyorum. Dün son dersteki bayrak töreninde karnımı yumruk yedim ve bağırmaya başladım. Ben bağırırken önden biri, sivilcelerini mi sıkıyorlar dedi. Herkes gülmeye başladı. Öyle çok güldüler ki kendilerini tutamayıp, müdür onları gördü ve hepsini tespit ederek uyarma verdi. Çok sevindim. 10. Bu yıl son kötü notlarıma rağmen yine de sınıf birincisiyim ama çok mutsuzum. Çünkü yanaklarım çok şişti. Ben çok şişko bir kız oldum. Sivilcelerim de geçmedi. Her şeye kızıyorum. Ağlamamak için tırnaklarımı yiyorum. Kızacak kimse yok. Tek başıma kalınca ya yemek yiyorum ya da tırnaklarımı. Mehmet amca da ne derse desin hiç dinlemiyorum onu. Okula gitmek için çıkıyorum ama hiç gitmek istemiyorum. Saçma sapan dolaşıyorum sokaklarda. Sander'den İngilizce kitaplar çalmaya başladım. Bir de Nilüfer'in bir LP'si çıktı. Herkes sınıfta onu dinliyor Walkman'leri. Ben de evdeki pick-up'ı yeniden çalıştırmaya başardığımdan beri müzik dinleri oldum. Nilüfer'den başka Esin Afşar da dinliyorum. Yolda Cemile'yi gördüm, yanında kravatlı bir adam vardı. Bana ne haber Maya dedi ve aceleyle yürüdüler. Cemile bana karşı kendini suçlu hissediyor. Anladık. Ama bu adam bozuntusu da kim? Kesinlikle bir işler çeviriyor. Onun böyle açılıp saçılmasında benim de rolüm oldu galiba. Ama herkes kendi seçimini yaşıyor. Mehmet amca böyle diyor. Babam sivilcelerimin normal olduğunu söylüyor. Bu yüzden okula gitmek istemediğimi anlayınca da bağırıp duruyor. Bazen onu diğer babalar gibi görüyorum. Elini kaldırmadan sadece bağırdığında. O zaman diyorum ki kendi kendime, öbür çocukların taktiğini uygulayabilirim şimdi. Bırak istediği kadar bağırsın. Yeteri kadar bağırdığında kendi kendine susacaktır. 40 yılda bir susuyor. Keşke hep öyle olabilse. O zaman benim de arkadaşlarıma anlatabileceğim türde anılarım olur. Babama diyorum ki, niye ben? Başka kimse benim gibi üzülmüyor, benim gibi yemiyor, benim gibi sivilceli değil. O da bana diyor ki, sen güçlü ve olgun bir kızsın. Ne var bunda bu kadar dert edecek? Bir daha görmeyeyim kendini böyle bıraktığını. Bak fena yaparım, buna hakkın yok. Kendi kendine bunları derken kızıştı ve birden her şey yeniden alt üst oldu. Kaşımı yukarı kaldırmışım, ona karşı mı geliyormuşum diye suratıma patlattı.